Ayrım 16. Sayfa 145. İkinci ayaklanma. Tisirimokos, Kahire'den ayrılmadan önce Aso liderlerine şu anlamlı sözleri söylemişti. Boğazınıza bıçak bile dayasalar vazgeçmeyin. Sonunda vazgeçmek kaçınılmaz oldu. İngiliz komutanlığının Aso'nun taleplerini savaş bakımından şerefli talepler olarak değerlendirmesinden bu yana geçen bir yıl içinde çok şey değişmişti. Kızıl Ordu'nun Romanya'ya kadar ilerlemesi, Elas'ın dağlardaki gücünü artırması, PA'nın kurulması yeni bir sertlik ve misilleme dalgasına yol açmıştı. Geleceğe yönelik tutumların belirlenmesi için büyük bir baskı vardı. Aso'nun hakim olduğu birliklerin komuta subayları, 31 Mart 1944'te artık hareketin içinde yer alamıyorlardı. Tussederos'a binlerce askerin, denizcilerin ve subayların imzalarını taşıyan, istifasını ve bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasını talep eden bir dilekçe verdiler. Aso temsilcileri, dilekçenin bir kopyasını Sovyet elçiliğine de vermek istediler. Fakat Novikov onlarla görüşmeyi reddetti. 1943 Mart olaylarından beri Donanma Bakanı olan Venizelos, kişisel müdahale için şartların olgunlaştığına karar verdi. 1 Nisan günü radyodan kendisinin birlik yanlısı olduğunu ilan ederek Yunan halkına hitap etti. Tussederos derhal istifasını sundu ve krala kendi yerine geçecek kişi olarak Donanma Bakanı'nı salık verdi. İngiliz İşçi Partisi ile ilişki kuruldu. Francis Noel Baker hareketi destekledi. Bu arada Kahire'deki İngiliz askeri yetkilileri harekete geçtiler. Motorize bir askeri kol 4. alayı kuşattı. Silahsızlandırdı ve kasasine sevk etti. Aynı uygulama Heliopolis'teki topçu alayına yapıldı. 280 militan tutuklandı ve İngiliz gözetimi altında piramitlerin yakınındaki kampa sevk edildiler. Kahire ve İskenderiye'de mitingler ve protesto gösterileri birbirlerini izledi. 4 Nisan'da Mısır polisi İngiliz birlikleriyle birlikte harekete geçti. 50 sendika lideri ve liman işçisi tutuklandı. Ertesi gün Kahire'deki Yunan karargahına bağlı birlik silahsızlandırıldı ve asiler bir esir kampına gönderildiler. Sonunda olayların kendileri için uygun biçimde geliştiğini hisseden Metaksasçı subaylar duruma hakim olmaya çalıştılar. Fakat Aso böyle bir gelişme için önceden hazırlıklıydı. 1. Tugay'ın Cumhuriyetçi asker ve subayları düşmanlarını tutukladılar ve komutayı ele geçirdiler. 1. Tugay İskenderiye'nin dışında konumlandırılmıştı. Hareket donanmaya da yayıldı. Pindos destroyerindeki Metaksasçı subayların bir kısmı ambarlara kapatılırlarken bir kısmı da Borda'dan aşağı atıldılar. Bu bir sinyaldi. Eski Averof kruvazörü ve diğer 3 gemi aynı örneği izlediler. 5 gemi de komuta görevini yerine getirmek için subaylardan ve gemicilerden oluşan bir komite seçildi. Hareketi destekleyen fakat hareket anında kıyıda bulunan bir dizi subay gecenin örtüsü altında gizlenerek gemilere geçtiler. Ertesi gün şiddetli bir pazarlık başladı. Bir İngiliz heyeti 1. Tugay'ın isyancılarıyla görüşme masasına oturdu. Heyet tutuklanan subayların serbest bırakılmaları halinde Yunan birliklerinin cepheye gönderileceklerini taahhüt etti. Subaylar derhal serbest bırakıldılar. Fakat karargah sözünü tutmadı ve Tugay'ın silahsızlandırılmasına devam edildi. Bıçak şüphe götürmez biçimde Aso'nun boğazındaydı. Ilımlı davranma yönünde verilen öğütler artık duruma uygun düşmüyordu. Silahlarımızı bırakmayacağız. Onlar ülkemizin kurtuluşuna adanmışlardır. Onları Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Girit'te ve El Alamein'de kendi kanımızla kutsadık. Onları asla bırakmayacağız. Emri iptal edin ve bizi bir an önce İtalyan cephesine gönderin. Locardo, Op, Cid, sayfa 276. 6 Nisan'da Churchill, Tussederos'a şu mesajı gönderdi. İstifanız beni çok şaşırttı. Öyle görünüyor ki ulusunuzun yaşamındaki en tehlikeli anda Yunanistan'ı terk etmiş bulunuyorsunuz. Şu anda görüştüğüm kral istifanızı kabul etmediğini söylüyor. Önümüzdeki hafta kendileri İskenderiye'ye gelecekler. Şüphe yok ki onun gelişini bekleyebilirsiniz. Churchill, Op, Cid, Cilt 5, sayfa 478. Londra'daki Yunanistan elçisi Agnidis'in imzasını taşıyan ve Tussederos'un istifasının reddedildiğini bildiren bir diğer telgrafta aynı kanaldan gönderilmiş ve gizlilikten kurtularak 7 Nisan günü Kahire ve İskenderiye'deki politik çevrelerde dolaşmaya başlamıştı. Bu kesinlikle bir provokasyondu. İngilizlerin tutumlarını sertleştirmeleri üzerine pek çok subay pişmanlıklarını bildirerek bir dönüş yaptılar ve hareketten çekildiler. İngiliz elçisi Leeper, provokasyonun ardında İngiltere'nin yer aldığını göremedi ve ayın 7'sinde Dışişleri Bakanlığı'na bir tel çekerek kralın Kahire ziyaretinin ertelenmesi için çalıştı. Yunanlar arasında çıkan olaylar bir devrim hareketinden başka bir şey değildi. Yunan kralının şu anda buraya gelmesi kesinlikle yeni sorunlara yol açacaktır. Tusaderos ve çevresi bu görüştedirler. Kendini tecrit edilmiş durumda bulabilir ve bizim için büyük bir sıkıntıya yol açabilir. Şu anda burada içinde bulunduğumuz koşullar bakımından olay yerinde bulunan insanların önerileri kabul edilmelidir. Görüşlerim burada bulunan herkes tarafından paylaşılıyor. Churchill, Op. Cilt, Cilt 5, sayfa 479. Gerçekte Dışişleri Bakanlığı Yunan ordusunu dağıtma fırsatını elde hazır tutuyordu. Amaç, kurtarılabilecek tüm güvenilir unsurlardan monarşist bir milis oluşturmaktı. Kral Atina'ya kendi birliklerinin desteğinde girmeliydi. Bu birliklerin sayısı bir ya da iki İngiliz birliğini karşılayacak yeterlikte olmalıydı. Aynı gün Churchill, Leeper'a yanıt verdi. Kralla durumu tartıştım. Kendisi pazar günü hava yoluyla Kahire'ye gelmeye kararlı ve telgrafınıza ona gösterdim. Katılmıyor. Bu konuda ben de aynı fikirdeyim. Tusedoros'a şimdiki krize yasal bir çözüm bulununcaya kadar görevinde kalacağına güvendiğimi bildiriniz. Bu İngiliz diplomatik servisine özge soğukkanlılığı ve komuta yeteneğini göstermeniz bakımından bir fırsattır. Churchill, Op. Cilt, Cilt 5, sayfa 479. Yakın gelecek üzerinde tam bir kontrol sağlayabilecek Yunanlı politikacı yoktu. Churchill, Eden'in yokluğunda duruma kişisel olarak hakim olmuştu. Kuşkusuz yasal çözümü belirleme işi krala bırakılacaktı. Kralın kurnazlık göstererek İngilizlere şaşırtması gibi bir tehlike yoktu. 1. Tugay 11 ve 12 Nisan günleri kuşatıldı. General Paget emirleri doğrudan Churchill'den almıştı. Tugay'ın 4500 adamına yapılan ikmal kesildi, su ve yiyecek verilmiyordu. Churchill ayın 14'ünde telefondaydı. Kuşkusuz silah kullanmak zorunda kalmadan önce gerek kamptaki gerekse limandaki ikmal hizmetlerini azaltmalısınız. Churchill, Op. Cilt, Cilt 5, sayfa 482. İsyancı gemiler İskenderiye Körfezi'nde mahsur kaldılar. Pek çok sivil tutuklanmıştı. Elin gazetesinin baş editörü Habeşistan'a sürüldü. Donanma okulu kuşatıldı ve suyu kesildi. Durum kısa sürede katlanılmaz hale geldi. Kadınlardan oluşan ve Arapların da çoğu kez destekledikleri gruplar zaman zaman barikatlara yaklaşıyor ve dikenli telin üzerinden yiyecek atıyorlardı. Fakat ısı ve toz her şeyi hızla kurutuyordu ve adamlar müthiş bir su ihtiyacı içindeydiler. Okulun tören meydanına bitişik, içinde İsveçli genç bir öğretmenin oturduğu bir villa vardı. Georgis Diamandaris, devrimci donanma komitesinin lideri, öğretmeni ayartmaya karar verdi. Girişim tehlikeli olmaktan çok umutsuzdu. Çünkü bir çapkın olarak Diamandaris pek uygun sayılmazdı. Öylesine çirkindi ki takma adı Dul Kadındı. Yine de susuz bırakılmış yoldaşlarının ısrarlarına dayanamayarak öğretmeni akşam yemeğine davet etti ve dansa kaldırdı. Diamandaris çeşitli yollar deneyerek isyancıların bu zarif komşusunu fethetmeyi başardı. Görevinin cazibesi, önerilen operasyonun çekiciliği ya da kişisel yakınlaşma bu sonucu sağlamış olabilir. Bahçeleri ayıran duvarın altından bir geçit açıldı ve bahçe tulumbasından 20 gün yetecek kadar kovalar dolusu su çekildi. İngilizler içeridekilerin olağanüstü dayanıklılığına şaştılar. Öte yandan İskenderiye limanında küçük Mısır balıkçı tekneleri kuşatılmış gemilere yaklaşarak tayfalara yiyecek ve su verdiler. 1. Tugay çöl sıcağının altında hızla kuruyor, kavruluyordu. Bölgede günlük saldırılar için bir mücadele komitesi örgütlendi ve birkaç ikmal kamyonu İngiliz kuşatmasından sızmayı başardı. Nihayet 8. Ordunun yakından geçen ana su hattının delinmesi ve ayrı bir hattın çekilmesiyle su sorunu da çözümlendi. Artık tüm 8. Ordu'yu etkilemeden suyu kesmek çok güçtü. Kral 13 Nisan'da Kahire'ye geldi. Tusedaros'un bir kez daha sunduğu istifası bu kez kabul edildi. Venizelos, var olmayan bir kabinenin başkanı oldu. O da Tusedaros gibi işgal altındaki Yunanistan'da var olan tüm örgütlerin EAM dahil temsilcilerini Orta Doğu'ya çağırmaya karar verdi. Churchill'in yanıtı kategorikti. Yunanlar arasındaki muhtemel İngiliz karşıtı duygulardan etkilenmeyin. Bu ciddi işe küçük bir öpücükle son vermek büyük bir hata olur. Bu adamları avucumuzun içinde kayıtsız, koşulsuz ve silahsız olarak tutmaya mecburuz ve kan dökülmeyeceğine güvenmeliyiz. Churchill, Op Cilt, Cilt 5, sayfa 483. Yunan donanmasının 5 isyancı gemisinden biri olan Hephaestus, İskenderiye limanından yavaşça demir aldı. Büyük bir gemi değildi. Fakat ambarlarında yatan 32 torpido, çevrede demirleyen tüm müttefik filosunu uçurmaya yeterliydi. Durum, Averof komitesini telaşlandırdı. Tehlikeyi olduğundan az gösteren bir bildiri yayınladılar. Taleplerimize karşı alınan olumsuz tutumun tamamen farkındayız. Ayrıca cephanemizi hiçbir durumda kullanmak niyetinde olmadığımızı belirtmek isteriz. Gerek kampta gerekse limanda abluka altında tutulan Yunan birlikleri mahrumiyetlere ve provokasyonlara kararlılıkla dayanıyorlardı. Giderek yetkililerin sonunda uzlaşmak zorunda kalacakları düşünülüyordu. Averof, Hephaestus'un birkaç palamar kadar yakınındaydı. Ciddi bir silahlı direniş girişimi sadece Averof için intihar olmayacak, aynı zamanda müttefik donanmasına da ölçülemeyecek kadar büyük bir hasara uğratacaktı. Diğer bir ihtimal Averof komitesinin silahsızlandırılmasıydı. Fakat Churchill çıbanı deşmekte kararlıydı. 17 Nisan günü donanma komutanlığıyla görüştü. Averof'un ateşli silahların kullanılamayacağı garantisini veren denizci üyesini, "Bizim böyle bir garanti vermediğimiz konusunda inandırmalısınız. İsyancılara gerektiği an ateş açacağız. Hiçbir Yunan subayı ya da denizcisi yeni hükümetin kurulmasına karışma hakkına sahip değildir. Onların görevi, Büyük İttifak tarafından yasallığı kabul edilen Yunan hükümetinden gelecek emirlere itaat etmektir." Churchill Op, Cilt, Cilt 5, sayfa 485. Birlikleri 1. Tugay'la meşgul bulunan General Paget de ayrıntılı emirler verdi. İsyancıların kampına ateş açmayı gerekli görürseniz, onların sizi hedef alan bataryalarına yönelik birkaç tanzim atışıyla yetinemeyeceğinizi dikkate almalısınız. Karşılık vermezlerse uygun bir aralıktan sonra daha şiddetli ateş açın ve aynı zamanda onlara direnmeye devam ederlerse ateşin çok daha şiddetli olacağını söyleyin. En fazla gücü kullanmaya hazırız. Fakat katliamdan mümkün olduğu ölçüde sakınmalıyız. Görevin zayıf ve sendeleyen Yunan hükümetinden çok İngilizlere düştüğü belirtilmiştir. Churchill Op Cilt, Cilt 5, sayfa 485. 23 Nisan'da son uyarı yapıldı. Churchill, isyancılar İngiliz komutasına girmedikleri takdirde ateş açılacağını söyledi. O akşam Yunan donanması komutanı Amiral Volgaris'in emrine 200 güvenilir adamla oluşturulan bir komando grubu verildi. Ateşçi elbiseleri giydirilip yüzleri yağla karartılan adamlar büyük bir İngiliz filikasıyla İngiliz gemilerinden birine gönderildiler. Kendini ateşçilerin gece devriyesi gibi gösteren bir grup İngiliz gemisinin bordasına tırmandı. Diğerleri filikanın dibine sindiler. Limanı örten sıcak ve karanlık hava birdenbire projektörlerin ışığıyla kesildi. Birkaç saniye içinde Volgaris'in adamları gemideki İngiliz uçak savarlarıyla isyancı gemilere ateş açtılar. Hazır bekleyen komandolar ateş altında en küçük iki birime Apostolis ve Saklitonis'e bordaladılar ve onları işgal ettiler. Mücadele komitesi kan dökülmesini yasaklamıştı fakat 20 adam öldü, 30'u yaralandı. Projektörler Averof'un hemen arkasındaki öldürücü torpidolar taşıyan Hephaestus'u aydınlattı. Kruvazör ateş etseydi limandaki her şey mahvolabilirdi. Mücadele komitesi donanmanın komutasını Volgaris'e teslim etti ve Yunan donanmasının ayaklanması kararlılığın ve Mors sinyallerinin bozduğu bir sessizliğin içinde sona erdi. 1. Tugay İskenderiye limanında olanları öğrendiği zaman takıma uydu ve silahlarını teslim etti. Birkaç saat sonra birlikler Libya çölündeki bir toplama kampına gitmek üzere yoldaydılar. Churchill, kriz süresince Roosevelt'e bilgi vermişti ve istediği gibi hareket edebilmesi için ondan yetki, boş kart almıştı. Sovyetler tutumlarını eleştiriyle sınırladılar. Hem Molotov'a mesaj göndererek hem de Kahire'deki Sovyet elçiliği aracılığıyla Ruslara olaylar hakkında bilgi vermiştik. Sovyet hükümetinin tepkisi hareketimizin eleştirisiyle sınırlı kaldı ve 5 Mayıs'ta Moskova'da yapılan ve Yunanistan ile ilgili olaylarda işbirliği öneren rica, Yunanistan'daki politik meselelere açık bir bildiriyle karışmanın uygun görülemeyeceği biçiminde yanıtlandı. Churchill, Op, Cilt, Cilt 5, sayfa 487. Sansür edilen İngiliz basını olayları tam bir sessizlikle karşıladı. Yunanistan, Orta Doğu ordusu artık yoktu. Eam'ın tüm ikazlarına rağmen Chris Woodhouse, ayaklanmanın başlamasıyla birlikte Eam'ın yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığını kabul eder, antifaşist örgütler sonunda ayaklanmak zorunda kalmışlardı. İngilizlerin istedikleri olmuştu. Yunan kralı temizlikten sonra kendi ordusuna sahip olacaktı. Silahsızlandırılan birliklerin çoğu Libya'daki ve daha sonra Sudan ve Etiyopya'daki İngiliz esir kamplarına gönderildiler. İlk küçük gruplar 1945'in sonuna doğru Yunanistan'a dönmeye başladılar. Bir avuç şanslı kişi Habeşistan yolunda kaçmayı başardı. Diğer bir kısım tutsak, birlik nakletmeye uygun olmayan Trident adlı eski bir Fransız yük gemisinin ambarlarına tıkılmışlardı. Gemideki koşullar dehşet vericiydi. Fransız tayfa ile Yunanlı isyancılar arasında bir yakınlaşma başladı ve tutsaklar limanların çoğunun İngiliz kontrolü altında olmasına rağmen uzun bir seferden sonra güven içinde karaya çıkmanın şartlarını görüşmeyi başardılar. İngilizler ayaklanma öncesinde bile Venizelos'un tutumunu isteklerine tam uygun bulmuyorlardı. Yunanistan'daki örgütlerin delegelerinin çağrılması bir an önce çözüm bulunmasını gerektiriyordu. Sonunda Churchill ideal adayı bulduğuna inandı. George Papandreou. 15 Nisan günü Papandreou Kahire Havaalanı'na inmişti. Kral 2 gün sonra geldi. Venizelos resmen işe başlamıştı. Churchill şöyle yazar. Ayaklanmanın sona ermesiyle birlikte bir Yunan hükümetinin kurulması sorunu gündeme geldi. Venizelos bu görev için uygun bulunmadı ve Yunanların gözünde özel bir yere sahip olan Yunanistan Sosyal Demokrat Partisi'nin lideri Papandreou 26 Nisan'da görevi devraldı. Churchill, Op, Cilt, Cilt 5, sayfa 487. 1942 başında Averof hapishanesinde geçirdiği 3 ay Papandreou'ya Kahire'deki meslektaşlarının gözünde bir direnişçi havası verdi. Atina, Gestapo'sunun dosyalarında kariyeri ve muhtemel geleceği hakkında şu bilgiler vardı. George Papandreou, 50 yaşında, avukat, Pelopones'te çalışmış, son 15 yıldır milletvekili, 2 kez devlet eğitim bakanı, demokrat, komünizme ve monarşiye muhalif, geleceğin devlet başkanı olarak görülebilir. Alıntı, Loverdo, Op, Cilt, sayfa 284-85. Papandreou daima kendisini olduğundan şişman gösteren bol giysiler giyerdi. Uzun boylu ve zayıftı. Kartal gagası gibi bir burun, yüksek, açık alnının altında derin bakışlı gözleri vardı. Bir yıl kadar önce Tizimas ve Sarafis onu dağa katılmak için ikna etmeye çalıştıkları zaman şöyle demişti. Gidin sizi izleyeceğim. Nedir ki aynı yılın Temmuz ayında Orta Doğu karargahına bir bildiri göndermenin daha iyi olacağına karar vermişti. İngilizler bu bildiriyi değerlendirmiş olmalıydılar. Yunan ve İngiliz çıkarları tarihte ilk kez bu kadar kesin biçimde çakışmıştır. Bugün yeni bir uzlaşmaz çelişki ortaya çıkıyor. Dünya çapında iki ideoloji doğuyor. Panslavik komünizm ve Anglo-Sakson liberalizm. Dünya tarihinin bir sonraki aşamasında her ulus, hatta şimdiki düşmanlarımız bile İtalyan faşizminin ve Alman pan-germanizminin ezilmesinden sonra Panslavik komünizme karşı mücadele için Anglo-Sakson liberalizminin doğal müttefikleri haline gelecekler. Yunanistan ve Türkiye, İngiltere'nin müttefikleri olmaya yöneliyorlar. Çünkü onlar, Balkanlardaki Panslavik yayılmanın doğal muhalifleri ve Akdeniz'e açılan kapıların doğal muhafızlarıdırlar. George Papandreou, Ditirdar, Atina, 1948, sayfa 16, Yunanca. Manifesto, Eam-Elas gücünün dengelenmesi için Yunanistan'da ulusal direniş gruplarının oluşturulması önerisiyle son buluyordu. Bu Yunanlı, cumhuriyetçi olsun olmasın, İngiltere'nin gözünde bir kahin gibi konuşuyordu. Felaket. Elas, Yunanistan dağlarında hala gerçek iktidarı elde tutuyordu. İngiliz bakış açısından partizan hareketini son hendeğe yuvarlamanın ve gerçek bir iç savaşa doğru itmenin tam zamanıydı. Ekka ateşleyici olarak iş görebilirdi. Pissarros, Dedossis'in monarşi yanlısı çetesini kontrol altında tutamıyordu ve var olduğu kadarıyla da eldeki denetimi gevşetebilecek durumdaydı. PEA'nın ikinci başkanı Bakircis daima Ekka'yı savunmuştu. Fakat örgütün monarşi yanlısı subayları bu pastoral öyküye artık bir son vermek kararındaydılar. Birbirine komşu bölgelerde faaliyet gösteren hasım gruplar arasındaki ilişkileri zehirlemekten başka çare yoktu. Çatışmalar sıktı ve müttefik misyonu böyle durumlarda hiçbir yatıştırıcı faaliyet göstermiyordu. Durum hızla kötüye gidiyordu. P.A. Pissarros'a isyancı subayları tutuklamasını ve Elas'la birleşmesini emreden bir tehdit notu gönderdi. Aynı anda muhtemelen artçısının güvenliğini sağlamış durumda olan Dedosis, amacının bölgesini komünistlerden temizlemek olduğunu ilan etti. Pissarros subayını gözden çıkarmakta duraksarken, Dedosis durumu daha da ağırlaştırmak için Capetsonis adlı şüpheli biriyle bir komplo hazırlığı içindeydi. Elas birliklerindeki adamlarını Nikiforos komutasında topladı. Yüzden fazla EAM kadrosunu tutukladı ve tüm bölgeyi temizleyeceğini vaat etti. Elas liderlerinden Varsos çatışma sırasında öldürüldü. Nikiforos saldırıya geçti. Çatışma yayıldı ve Elas, Dedosis'in başına fiyat koydu. Pissarros bir uzlaşma formülü aramak için plakayı terk etti. Öte yandan Dedosis'in sokak serseriliği yeni boyutlar kazandı. Bu sırada Elas, Aris'i Almanların kış saldırısından sonra işleri düzene sokması için Pelopones'e göndermişti. Bir gerilla olarak Aris'in yetenekleri bu güç görev için uygundu. Fakat onun Yugoslavya'ya hareket eden Tizimas'ın ardından karargahı terk etmesi efsanevi Triumvira'nın kaderini belirledi. Pelopones'e giden yol, Dedosis'in güçleriyle yapılan savaşın en üst noktasına vardığı Güney Rumeli'deki Tebes bölgesinde geçiyordu. Aris, Merkez Komitesi'nin tavrı nedeniyle öfkeliydi. Tarihin gerillalar için belirlediği kader anının geldiğini hissediyordu. Kazanırsak yüceltileceğiz, kaybedersek bize katıl diyecekler. Aris, Elas 5. Tugay'ından 2. taburu ve 36. Tugay'dan birkaç birliği kendi kara kalpaklarıyla birlikte savaş düzenine geçirdi. Pissarros, Paskalya ortusuna düşen 12 Nisan pazar günü tamamen kuşatıldı. Elas'ın ultimatumuna yanıt olarak rehineleri serbest bıraktı. Gasp edilen ikmal maddelerini iade etti ve Capetsonis'i tutukladı. Fakat ya sadakat ya da durum üzerinde tam bir denetim sağlayamaması nedeniyle Dedosis'i teslim etmeyi reddetti. Elas, Dedosis'in bir andarteler meclisinde yargılanmaması halinde 5/42. alayın zorla dağıtılacağı yanıtını verdi. Teslim olan Pissarros, sevgili alayının Elas'a katılmasına razı oldu. Fakat hala subayını tutuklama niyetinde olmadığını da ekledi. Bu önerilerin kurmay karargahına iletilip iletilmediği bilinmiyor. Belki hiçbir zamanda bilinmeyecek. Ertesi gün Dedosis teslim edilmediği için Elas saldırıya geçti. 5/42. alay birkaç saat içinde bir anı oldu. Dedosis, Capetsonis ve monarşi yanlısı subayların çoğu kuşatmayı yarmayı başardılar. Ve Amfisa mıntıkasında hareket halinde olan güvenlik müfrezeleri tarafından kurtarıldılar. Pissarros onlarla işbirliği yapmayı yiğitçe reddetti. Akşam Kapetanios Nikiforos'a teslim olduğu zaman yapayalnızdı. Duyguların kabardığını bilen Nikiforos, Aris'e giden yolda Pissarros'un güvenliğinden endişeliydi. Onu dikkatle seçilmiş bir grup adama emanet etti. Kılavuzu azami dikkat göstermesi için uyardı. Onu gözden kaçırma, Albay Rigos'un kulağına Pissarros'u teslim aldığını ve onun korunması gerektiğini fısılda. Şimdi kader olayın olanca uğursuzluğuna kendi anlamsız ve dramatik süsünü ekleyecekti. Aris'in geçici karargahına gitmekte olan kafile, önceki savaştan ötürü büyük bir gerilim içinde olan Zolas'ın önderlik ettiği küçük bir Elas birliğiyle karşılaştı. Zolas, Pissarros'u tanıdı ve kör bir öfkeye kapılarak ona hakaret etti. Pissarros ise onu ihanetle suçlayarak karşılık verdi. Zolas'ın adamlarından biri hafif makinalısını doğrultarak ateş etti. Pissarros mermilerle delik deşik yere düştü. Elas karargahında Siantos haberi Tisiromokos'tan aldı. İhtiyar dehşete düşmüştü. Bu bir felaket, felaket diye haykırdı.